Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
Hikmetli Süleyman, hikmetçe davranan, akıllı, küçük, dört yaratıktan söz ediyor. Ve tabii ki ben kutsal kitabı bazen bir çizelge yoluyla, bir çizelge var elimde. O çizelge aracılığıyla günlük okumamı bitiriyorum. Ki yıl sonunda kutsal kitabın tamamını bitirmiş olayım diye. Hani düzence diyoruz ya, düzen her zaman gerekiyor. Yapıyorum, bazen de böyle gelişi güzel okuyorum kutsal kitabı. Defalarca okuduğumuz yerler. Ama bir keresinde bir kardeşin içinde bulunduğu durumdan dolayı o bölümü okumuştum. O bölümden baktım. Aslında biraz derinlere girdiğin zaman, gerçekten derinlere girdiğimizde diyoruz ya, çakıl taşlarını denizin kıyısında buluyorsunuz. Ama inciyi nerede buluyorsunuz? Denizin derinliklerinde buluyorsunuz, değil mi? Aynı şekilde sevgili kardeşler, bunu içten ve candan söylüyorum. Zenginliği ancak bu kutsal kitabı derinine inmeye gayret ettikçe o güzel değere, o güzel zenginliğe ulaşmanız çok daha size ayrı bir haz veriyor, ayrı bir tat veriyor. Bunu içten söylüyorum. Ben her defasında Benedikt kardeş geliyor bize, yılda bir kez kutsal kitap çalışması yapıyoruz. Bir ifade kullanıyorum, sakın yanlış anlamayın Ali ile konuşurken. Ya diyorum Ali, kuduruyorum diyorum, kuduruyorum. Rabbin sözü bittikten sonra o dört gün boyunca, inan bana, eve gittiğimde böyle alayım kütür kütür yiyesim geliyor ya. O kadar içten size bunu ifade, kelimelerle ifade edemem size. Rabbin sözü o kadar zengin. Ben diyorum ki kutsal kitapta öğretiler yok. Öğreti var. Bir tane çizgi var aslında. O çizgiyi yakalamak lazım. O çizgiyi yakalamak lazım. Ben yakaladığıma inanıyorum. Ve yakaladığım için o çizginin ne kadar derin olduğunu, ne kadar böyle keskin olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyor, daha iyi kavruyorum sevgili kardeşler. Yalvarırım size, her gün yiyin şu sözü. Sadece yılda iki kez değil, ayda bir kez değil, haftada bir kez kiliseye katılaraktan değil. Ama her gün düzenli bir şekilde 3 öğün yemek yiyorsunuz, hiç olmazsa en azından 2 öğün yiyorsunuz. Diyet yapanlar bunu öyle yapıyorlar. Ama ben size diyorum ki Rabbin sözünde diyeti bırakın. Haftada bir kez yetmez. Eğer günde ben haftada bir kez yemek yiyerek bedensel sağlığımı devam ettirebilirim diyorsanız eğer, o zaman ben sözümü geriye alıyorum. Demek ki mümkün değil. Her gün yemeniz gerekiyor. Açalım Süleyman'ın meselleri 30'u, 24'den 28'e kadar. Süleyman'ın meselleri 30, 24, 25, 26, 27 ve 28 ayetler. Ahuno hoş geldin. Oo, İsa kardeş burada, eşi burada. Hoş geldiniz. Bak yeni kardeşler de var. Evet, onlara da hoş geldin diyoruz özel bir şekilde. Şimdi fark ettim. Evet. Yine kalkalı bayağı oturtturacağım sizi en azından. Bir saat oturacağız. Şimdiden söyleyeyim. Nerede hareket orada bereket. Üşüdüğünü söyleyen kapatırız hemen. Dur lan, da yeni açtık. Dünyada dört küçük yaratık vardır ki çok bilgece davranırlar. Karıncalar güçlü olmayan bir topluluktur. Ama yiyeceklerini yazdan biriktirirler. Kaya tavşanları da güçsüz bir topluluktur. Ama yuvalarını kaya kovuklarında yaparlar. Çekirgelerin kralı yoktur. Ama bölük bölük ilerlerler. Kertenkele elle bile yakalanır. Bazı tercümelerde örümcek diyor. Evet, ama ben örümcek hakkında da söylersem bugün bazı şey yapmam ama bizim toplulukta örümcekler hakkında da çok şey söyledim. Onlardan da bir şeyler öğrenebiliriz eğer örümcek ilginizi çekiyorsa. Kertenkele elle bile yakalanır ama kral saraylarında bulunur diyor. Elle yakalanır ama kral saraylarında bulunur. Evet, Rab sözü açsın bize. Gerçekten anlayışımıza dokunsun, yüreğimizi hazırlasın. Çünkü bizden hiçbir şey kaynaklanmıyor. Ya. Şimdi akıllı ve bilgice davranan dört yaratığın ilki neydi? Karıncalar. Ne okuduk 25. ayetin ilk kısmında? Karıncalar güçlü olmayan bir topluluktur. Demek ki Hikmetli Süleyman'ın öne çıkardığı bu ilk yaratığın ilk özelliği bu yaratıkların güçsüz yaratıklar olmuş olması. Doğru mudur bu? Nereden anlıyoruz? Çok kolay bir şekilde ayak altında basıp geçtiğimiz yaratıklar. Değil mi? Yani ayak altında ezilmeye mahkum, ölmeye mahkum yaratıklar. Ama karıncalara başka bir açıdan bakmaya çalıştığımızda aslında onların çok güçlü yaratıklar olduklarını hemen görebiliyoruz, tanık olabiliyoruz. Hepimiz görmüşüzdür değil mi? Kırıntılar, yemek artıkları, yiyecek parçalarını taşırlarken. Böyle tepesinde ucuna takarlar böyle kocaman, kendinden daha büyük ama onu ne yapar? Taşımaya çalışır. Ve durmadan hareket eden, hiç yorulmak nedir bilmeyen, çalışkan, gerçekten de güçlü varlıklar. Şimdi zoologlar diyorlar ki bu hayvan bilimciler, karıncalar kendi ağırlığından yaklaşık 50 kat daha fazla ağırlığı taşıyabiliyorlar. Düşünüyorum, 70 kilo olan birini düşünün, 50 katını, 5 kere 7, 35, yaklaşık 3,5 ton yapıyor. Demek ki kendi ağırlığından 50 kat fazla ağırlığı taşıyabiliyorsa 70 kilo birinin 3,5 tonu taşıyor anlamına geliyor bu. Okuyup geçiyoruz ama dile kolay sevgili kardeşler. Üstelik çok ilginç olan bir özellik, tüm böcekler arasında karıncaların beyni en büyük ve okudum, araştırma yaptım biraz. Kaç tane beyin hücresi var biliyor musunuz? Bizde beyinde sadece 10 trilyon olduğunu söylüyorlar. Ama karıncalarda 250 bin beyin hücresi var. Şimdi bunu ben niye özellikle söylüyorum? Onların ne kadar akıllı olduklarını öne çıkarmak açısından söylüyorum. 250 bin beyin hücresine sahip yaratıklar. Yani aptal yaratıklar değil. Akıllı yaratıklar. Kanıtı. Şimdi yemek aramaya çıktıkları zaman bunlar hepsi vız diye yemek aramaya çıkmıyorlar. Bizler burada yemek deyince vırr diye gidiyoruz değil mi? Onlar öyle yapmıyorlar kardeşler. Onlar bir tane öncü gönderiyorlar. Bir tane karınca öncü gönderiyorlar. Öncü yemek aramakla meşgul. Ama yemek ararken yuvasını tekrar bulabilmek için, gidip onlara haber vermek için bir hava molekülü bırakıyor. Bir molekül bırakıyor arkasında. Yiyeceği bulduğunda o molekülleri takip ederekten diğerlerine haber veriyor. Ve diğerleri haberi alınca vız vız diyorlar. Düşünün bunu hepimiz yaşadık belki. Biraz şeker döküyoruz bir yere ya da bir bal ya da reçel. Şöyle bir 15-20 dakika yarım saat içerisinde bir bakıyoruz. Vız, orası karıncalarla dolmuş. Doğru. Bunu hepimiz net bir şekilde görebiliyoruz. Gerçekten haber verdikten sonra, diğerleri de bu haberi aldıktan sonra hızlı bir şekilde gıdaya doğru koşuyorlar. Şimdi karıncaların bu tür özelliklerini bırakalım bir tarafa. Bu hayvanların, bu yaratıkların geleceği, ileriyi düşünerek hazırlık yapabiliyor olmaları. Düşünün. Geleceği düşünüyorlar, ileriyi düşünüyorlar. İleriyi düşünerekten hazırlık yapabiliyor olmaları aslında kayda değer bir nitelik. Kayda değer bir nitelik kardeşler. Demek ki o sahip oldukları içgüdüyle zamanı ve mevsimleri iyi takip ediyorlar. Ama bizler onların hareketlerini izlediğimizde birbirlerinden bağımsız, girişi güzel hareketlerle yaşamlarını devam ettirdiklerini düşünüyoruz. Değil mi? Zıt bir oraya gidiyorlar, bir oraya gidiyorlar. Bir... Ne kadar düzensiz yaratıklar diyoruz değil mi? Ama değil. Hiç de öyle değil sevgili kardeşler. Sayıca çok olmalarına karşın aynı ortamda uyum içerisinde, ta girişte harmoniden söz etti Ali değil mi? Uyum içerisinde aynı amaca, aynı hedefe doğru emek veriyorlar, çalışıyorlar. Bizler 3-5 kişi bir arada bile uyum içerisinde çalışmakta zorluk çekiyoruz, zorlanıyoruz. Şimdi küçüklüğümüzden beri bize hep anlatırlardı değil mi? Bir hikaye vardır, çok iyi tanınan bir hikaye. Karıncalarla cırcır böcekleri. Değil mi? Bilmeyen var mı onu? Okulda biz ilkokulda hani Türkiye'de ilkokulu okuyan bir insan varsa bu hikayeyi mutlaka duydu. Karıncalar ve çekirgeler. Yani cırcır böcekleri. Zaten o da bir onun türü. Yani çekirgenin bir türü. Doğru. Cırcır böceği. Niçin bu anlatılıyor? Genelde karıncanın çalışkanlığını öne çıkartıyorlar. Cırcır böceğinin de o duyarsızlığını, o rahatlığını alır eline. Hatta resimle dile getirirken elinde böyle cümbüş vardır. Ya da saz Ali gibi. Allah'tan dabruka yok. Dabrukada biraz daha hareket var herhalde. Sesiyle. Şeyde karınca da zavallı böyle ter döküyor. Boncuk boncuk terler döküyor. Abi ne çalışıyor Ağustos'un sıcağında. Yani genelde böyle tembel, miskin böyle uyuşuk tiplere gönderme yapılır. Yani bu örnek kullanılaraktan sevgili kardeşler. Bizler de gerçekten bu bilgece davranan karıncalardan aslında çok şey öğrenebiliriz. Onlar ne yapıyorlar? Yatırım yapıyorlar. Ama bir özelliği var. Onlar bu dünyada yatırımını yapıyorlar. Ama bizler akıllı imanlı, hikmetli imanlı yatırımını göklere yapıyor. Bizim yatırımımız göklerde sevgili kardeşler. Bizler çoğu zaman gerçekten söylüyorum değerli kardeşler bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. Bizler genelde günü yaşayan insanlarız. Ama diğer taraftan da geçmişiyle de övünen insanlarız. Eskiden neydim be? Sen beni 15-20 yıl önce görecektin. Ali diyor ki o zaman da bir şey değildin ya. Sen beni 15-20 yıl önce görecektin. Değerli kardeşler, bunda bir yanlışlık yok. Ben diyorum ki geçmişten ders almak önemlidir. Ama şunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. Geçmişe takılarak sağlıklı adımlar atıp sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürebilmemiz mümkün değil. Geçmişe takılarak hayatımıza yön veremeyiz. Geçmişten bir şeyler alabiliriz. Kazanabiliriz. Onları hayat içerisinde kullanabiliriz. Ama geçmişe takılaraktan, geçmişimizle övünerekten bunun hiçbir faydası yok bize. Hiçbir yararı yok sevgili kardeşler. Onun için yüzümüz her zaman ileriye dönük olmalı. Her zaman. İleriye dönük Rabbimizi düşünerek bence bu özellik, karıncaların bu özelliği, bu yaklaşım biçimi her birimiz için örnek olsun. Bir özelliği daha var bu karıncaların. Vücutları, bu vücutlarında onların bir böyle kabuklu bir kesim var sevgili kardeşler. Ve çok sert bir kabuk bu. Ama bu kabuğun üzerinde bir zar var, soğan zarı gibi. Bu soğan zarının çok önemli bir özelliği var. Karıncayı dış etkenlere karşı koruyor. Hastalıklara karşı ya da o darbelere karşı, dıştan gelen darbelere karşı koruyan tabii ki o kabuktur ama kabuğun üzerinde bir zar var. Ben o aslında ruhsal savaşı yaparken biraz bu kalkanı incelemiştim. Aslında kalkanda bir benzerlik var. Çok ilginç. Kalkanı çok ince bir ağaçtan yapıyorlar o Roma döneminde. Ve üzerini Deriyle kaplıyorlar. Deriyle kaplıyorlar. Çok ilginç. Şimdi aynı şekilde karıncanın da o kabuğunun üstü bir zarla kaplı. Dış etkenlere karşı kendini koruyabilmesi için, ayakta sağlığını devam ettirebilmesi için. Şimdi Efesler 6. bölüme baktığımız zaman bizim için orada doğruluk zırhı diyor. 6. bölüm 14. ayette bizler biliyorsunuz ruhsal silahlarla donatılmış kişileriz. Rabbimizin ruhsal silahlarıyla donatılmış kişileriz. Ve bu silahların bir adı var, doğruluk zırhı. Her birimiz aslında o doğruluk zırhıyla kaplanmış kişileriz. Ve Korintoslar 1. Korintoslar 5. bölüme baktığımız zaman her imanlının Tanrı'nın doğruluğuyla donatılmış olduğu yazıyor. 5. bölüm 12. ayette. Tanrı'nın doğruluğuyla donatılmış varlıkları hamdolsun. Demek ki imanlı şeytanın saldırı oklarına karşı durabilecek aslında yeterliğe sahip. O zırh sayesinde. Nasıl ki o karınca o zar sayesinde dış hastalıklara karşı, dış etkenlere karşı kendini koruyor. O ruhsal silahlar da bizim ayakta dimdik, baston yutmuş gibi gelecek olan saldırılara karşı göğüs gelebilmemize olanak sağlıyor. Hamdolsun. Bizler bu içinde yaşadığımız yer yuvarlağında gerçekten saldırı altındayız. Değil mi? Sıkıntılarla, sorunlarla birçok saldırılara maruz kalıyoruz doğal olaraktan. Çevremiz tehlikelerle dolu. Bu saldırılar tüm etkinliğiyle, tüm hızıyla her gün sanki sayısı ya da oranı arta arta devam ediyor. Bizim imanımızı silkelemek, bizi kafa üstü getirmek için elinden ne gerekiyorsa onu yapıyor. Ama hamdolsun ki Rabbimiz sayesinde o silahların sahibiyiz. Bakın okuyalım bu ayeti. Kötü günde diyor Efesler 6. bölümde. Kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için, dikkat edin altını çizin bu sözü. Yerinizde durabilmek için, ayakta durabilmek için, yıkılmamak için bakın ne diyor? Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Demek ki kuşanıp bitmiş bir olay değil. Her gün kuşanmaya devam edeceğiz sevgili kardeşler. Bizler de kendimizi o sürekli hareket halinde olan karıncalar gibi kendimizi hazır halde tutmamız gerekiyor. Rabbin gelişine hazır mıyız? Kendimizi hazırlıyor muyuz sevgili kardeşler? Sıkıntılar, sorunlar eminim ki sizlerin o noktaya gelmenize yardımcı oluyor. Onlar gibi bizler de uyum içerisinde tek bir amaca nasıl ki koşuyorlarsa bizler de bütünlük içerisinde, uyum içerisinde birbirimizi destekleyerek, birbirimize katkı sağlayarak ait olduğumuz kilisede ya da hizmet ettiğimiz hizmet alanında verimli bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Nasıl? Birbirimizi destekleyerek. Birbirimize tökez olarak değil, birbirimize destek olarak. Eğer bunu yapabilirsek, başarı Rabbin sayesinde bizi bekliyor değerli kardeşler. Onun için Kutsal Kitap'ta çok güzel bir uyarı var bize. Beni gönderenin diyor Yuhanna 9. bölümde, beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor. O zaman kimse çalışamaz. Bu ne demektir? Demek ki Rabbimizin, Tanrımızın bizler için vermiş olduğu zamanı en etkin, en verimli biçimde hizmet ederek, çalışarak kullanmalı ve değerlendirmeliyiz. Karıncalar gibi. Bunun da koşulu geriye değil, geçmişe takılarak değil, ileriye bakarak. İleriye bakarak hazırlık içerisinde olmalıyız sevgili kardeşler. İkinci yaratık. İkinci yaratık 26. ayette yer alan kaya tavşanları. Bu hayvanların özelliği neydi? Bunlar da güçsüz değil mi? Öyle okuduk. Ama karıncalar gibi onlar da akıllı. Demek ki güçsüzlük önemli değil. Güçlü ya da güçlü olman, güçsüz olman önemli değil. Ama aklını hangi oranda nasıl kullanıyorsun? Bu çok önemli. Bunlar neden akıllılar biliyor musunuz? Yani kaya tavşanlarının akıllı olmalarını sağlayan neden ne biliyor musunuz? Neden akıllılar bunlar? Okuduk kutsal kitapta. Ne yazıyor? Çünkü diyor ki yuvalarını kaya kovuklarına yaparlar. Bu çok önemli. Demek ki yuvalarını kaya kovuklarına yapmış olması öne çıkan en önemli özelliği kaya tavşanlarının. Peki hiç düşündünüz mü? Neden kaya tavşanları yuvalarını kaya kovuklarına yaparlar? Aslında kaya tavşanlarına uygun bir yer değil bu. Neden biliyor musunuz? Kaya tavşanları bitkiyle besleniyorlar. Otla besleniyorlar. Ama kayalık alan otluk bir alan değil. Kayalıkların dışına çıkmaları gerekiyor. Otla beslenebilmesi için. Kayalıklar arasında var tek tük. Ama ne zaman kayalıklardan uzaklaşıp otluğa gittiklerinde işte kartal için en güzel fırsat. Onun için mümkün oldukça kayalıklara yakın. Ama buna rağmen yine kartal sabırla bekliyor tabii ki onun kayalıklardan uzaklaşmasını. Ama zaman zaman da o kayalıklar içerisindeyken de saldırıya uğruyor. Bizler de aynı şekilde. Ve uzmanlar diyor ki yaklaşık 120-130 kilometre hızla dalış yapıyorlar. 120-130 kilometre hızla dalış yapıyorlar. Ve dalış yaparlarken eğer kendilerini frenleyemezlerse, frenleri sağlam değilse, ABS değilse, anti-blockade sistem diyorlar değil mi lan? O zaman kayalara çarpıp hayatlarına... Evet, bakın. Demek ki kayalar kartallar için bir engel. Ama kaya tavşanları için bir avantaj. Üstünlük sağlıyor onlara. İlginç değil mi? Tavşanlar o kadar akıllı ki gerçekten de katılıyorum. Hayvanlar tabii kayalıkların içerisinde oradaki otlarla meşguller. Şimdi bizim ölmemek için kartal frenlerken farklı açılardan dalış yapması gerekiyor. O farklı açılardan dalış yapayım derken tavşanlar zaman kazanıyor. Ve çok rahat bir şekilde kaçıp kovukların içerisinde saklanabiliyorlar. Çok ilginç. Şimdi tavşanlara bu koruma sağlayan kayalıklar kimi anımsatıyor bize? Kayamız olan Mesih'i. Bakın ne diyor kutsal söz. Korintoslara yazılan birinci mektupta. Ruhsal kayadan içtiler ve o kaya Mesih'ti diyor. O kaya Mesih'ti. Demek ki o bizim sarsılmaz kayamız. O bizim sığınağımız. Davut bakın ne diyor 62. mezmurda. Tek kayam, tek kurtuluşum, kalem odur sarsılmam. Güçlü kayam, sığınağım odur diyor. Kimdir kayamız? Mesih'tir. Sığınağımız yine Mesih'tir sevgili kardeşler. Kaya neyi açıklıyor? Gücü açıklıyor değil mi? Biz Türkçe'de halk arasında kullanırız bir ifade. Kaya gibi adam deriz değil mi? Niye? Gücünü öne çıkarmaya çalışırız. Kaya gücü açıklıyor. Kale de korunmak için. Ama kale aynı zamanda da kule özelliğine sahip. Neden biliyor musunuz? Genelde kaleler bakın hep yüksek tepelere yapılır. Neden yüksek tepelere yapılır? Gelen düşmanı daha rahat bir şekilde görebilmek açısından. Bazen gerçekten sevgili kardeşler yaşam sorunları içerisinde hayatımızı sık sık ormana dönüştürüyor bu sıkıntılar, sorunlar. Ve gerçekten nereye gideceğimizi göremiyoruz. Aynı kurbağalar gibi. Kurbağalar biliyorsunuz aşağıda yukarı baktıklarında o otları bir dev gibi görüyorlar. Ama Rab bize İsa Mesih aracılığıyla bir kuş bakışı görüşü sağlıyor. Kule olma özelliği, kale olma özelliğinden dolayı. Ne yapıyor? Aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağı bakmamızı sağlıyor. Yani şunu size söylüyorum. Sorunlarımız var mı? Var. Sıkıntılarımız var mı? Var. Büyük mü? Büyük. Ağır mı? Ağır. Ama ben size şunu söylüyorum. O sıkıntılardan, o sorunlardan, o problemlerden çok daha büyük bir Rabbimiz var. Bunu bilelim. Sen hangi oranda ona yakınsan, tavşanlar gibi, hangi oranda kayaya yakınsalar, emniyet içerisindeler. Ama kayadan uzaklaştıkları anda kartallara yem oluyorlar. Biz genelde yem oluyoruz bazen maalesef. Şeytana iyi yara alıyoruz ama şeytan hamdolsun kesinlikle bize zehrini akıtamıyor. Çarmıhta başı ezildi hamdolsun İsa Mesih aracılığıyla. Kesinlikle akıtamıyor ama ne yapıyor? Kuyruk vuruşlarıyla bize zarar veriyor. Aramızı buramızı morartıyor sevgili kardeşler. Bakın Davut tekrar şöyle devam ediyor. Ölüm çukurundan, balçıktan çıkardı beni. Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu. Neden biliyor musunuz? Çok güzel söylüyor devamı. Kaymayayım diye. Demek ki biz yumuşak zeminde fışt diye ayağımız kayıyor değil mi? Kaya üzerinde kayma mümkün olmaz. Onun için buzlu havalarda küçük o çakıl, çok küçük çakıl, o kum tane, iri kum taneleri atıyorlar ki yani sana sağlam bir zemin oluşturuyor kaymaman için. Demek ki ayaklarımız kaya üzerinde olması lazım. Sıkıntılarda, sorunlarda kime sığınıyoruz? Sığınağımız kim? Tabii kolay bir şekilde yanıtımız var. Ben de kardeşlere söylüyorum. 23. mezmuru bir gün paylaşıyordum onlarla fi tarihinde. Ve onlara dedim ki Rab çobanımdır diyebilir misiniz? Hemen aynı senin gibi değerli kardeşim. Tabii diyebiliriz dediler. Tamam. Yanlışlık kesinlikle. Yanlışlık yok. Ama şunlara ikinci soru şunu sordum. Sami hatırlayacak şimdi. Peki yaşam biçimim, davranışlarım, sözlerim, Rab gerçekten de çobanımdır ifadesini yansıtıyor mu? Orada kimse yanıt vermedi. Doğru mu Sami? Ama ilk soruda balıklamadılar. Tabii Rab çobanımızdır. Tabii çobanımız. İtiraz etmiyoruz. Ama hangi oranda hayatımızda onu yansıtıyoruz? O başka bir soru sevgili kardeşler. Evet. Korunacakları tek yer kayalıklar. Bu tavşanların, kaya tavşanlarının en büyük özelliği. O zaman Rabbimiz de bizim ikinci bir şık değil, üçüncü bir şık değil. Tek korunağımız, tek sığınağımız Rabbimizin kendisi. Onun için Yakup 4. bölümde 8. ayette şöyle diyor. Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Bunun şartı nedir? Fiziki anlamda Rab yanımızda değil ama sözü aracılığıyla, ruhu aracılığıyla yanımızda. Değerli kardeşler, bu Rabbin sözünü çok güzel bir şekilde kaplamak, çok güzel bir şekilde, ben de kapladım yıpranmasın diye. Çok güzel bir şekilde kaplamak, iyi bir çanta alıp, çok güzeldir. Bunlarda yanlışlık yok tabii ki. Ondan sonra rafımızın en güzel yerine koymak, bunun bize hiçbir faydası yok o zaman. Hayrettin güzel söylemişti bir kere. Yastığımızın altına koymanın da bir faydası yok. Bir tılsım özelliği de yok. Yedikçe, mis gibi bir sofra düşünün, donatılmış. Sofra sana bakıyor, sen sofraya bakıyorsun. Ne zaman yararını görüyorsun? Oturup yemeye başladığın zaman değil mi? Yemedikçe kesinlikle Rab'den, Rabbin sözünden yararlanmam mümkün değil. Onun için her zaman söylüyorum. Rabbin sözüne yakınsan Rab'be yakınsın. Rabbin sözünden uzaklaştıkça değerli kardeşler Rab'den de adım adım uzaklaşmış oluyorsun. Rab'be sığınmaktan başka çaremiz yok. Bunu açık bir dille ifade ediyorum. Üçüncü, hızlı bir şekilde. Üçüncü yaratık. Ne dedik üçüncü yaratığa? Çekirgeler. 27. ayete bakıyoruz. Şöyle okumuştuk. Çekirgelerin kralı yoktur diyor.
ama bölük bölük ilerlerler. Şimdi düşünün, çekirgeler dediğinizde, çekirge dediğinizde aklınıza gelen nedir? Çekirgeyi düşündüğünüzde. Ama ne zaman zarar veriyorlar? Şimdi bakın, bir çekirgeyi görün tek başına, zıplar, zıplar, zıplar, oraya da takılır, oraya takılır. Zavallı bir varlık, karınca gibi. Onlar bir araya geldiklerinde, işte o zaman tehlike ortaya çıkıyor. Tek başlarındayken hiçbir şey ifade etmeyen, ama bir bütünlük içerisindeyken, beraberlik içerisindeyken, ekin türü ne olursa olsun, çeşit türü ne olursa olsun, önüne geleni yiyip bitiren, zarar veren yaratıklar olarak da öne çıkıyor özelliği. Televizyonda bunu izledim. Amerika'da, eyaleti unuttum şimdi, orada çekirgeler zaman zaman saldırı yapıyorlar toplu halde. Ve bir günde ne kadar tüketiyorlar biliyor musunuz? Ekin ne kadar ekine zarar veriyorlar? Bir rakam söyle. Bakın 20 bin ton. 20 ton değil. 20 bin ton. Ama bu güç nasıl ortaya çıkıyor? Bir bütünlük içerisindeyken. Tek başınayken değil. Zavallı. Alırsın böyle üstüne okşayabilirsin onu değil mi? Ama bir bütünlük içerisindeyken, beraberken 20 bin ton ekini altından girip üstünden çıkıyorlar. Hatırlayın, Mısır Firavunu direndi değil mi? Halkı serbest bırakma konusunda. Okuyoruz çıkış kitabında. Şöyle diyor, bakın. Toprağın üzerini öyle kapladılar ki çekirgelerden söz ediyor. Ülke kapkara kesildi. Bütün bitkileri, dolunun zarar veremediği ağaçta kalan meyvelerin hepsini yiyip bitirdiler. Mısır'ın hiçbir yerinde, Mısır'ı düşünün ya, kaç kilometre alanı var bilmiyorum ama yarı Avrupa gibi, doğru söyledi. Mısır'ı düşünün. Mısır'ın hiçbir yerinde ne ağaçlarda ne de kırdaki bitkilerde yeşillik kalmadı diyor. Güç nereden geliyor? Bir arada, birliktelik ama uyum içerisinde. Uyum içerisinde hareket etmekten geliyor. Ve uzmanlar ne diyor biliyor musunuz? Uzmanlar diyor ki bunlar birlikte uyum içerisinde hareket etmiş oldukları için birbirleriyle dövüşmüyorlar. Dövüşme ancak iki tane, üç tane bir aradaysa dövüşme oluyor. Toplu halerken sürtüşme yok. Dövüşme yok. Yani bir şekilde uyum içerisinde çalışmak, ben orada pratik olarak onu çıkarttım. Birlikte uyum içerisinde çalışmak bizi neden uzaklaştırıyor? Kavga dövüşten uzaklaştırıyor. Sürtüşmeden uzaklaştırıyor. Birbirimizi yiyip kemirmekten uzaklaştırıyor sevgili kardeşler. Demek ki eğer kemirme varsa, birbirimizi kırmak, üzmek, yara açmak varsa bunun tek bir nedeni var. Aramızda uyum yok o zaman. Harmoni yok. Kesinlikle. Ben hayvanlardan bunu öğrendim. Kendimden de bunu öğreniyorum. Sevgili kardeşler. Bu güce modern dünyada sinerji diyorlar. Yani bileşik güç. Büyüklerimizin çok güzel ifade ettiği bir söz var. Birlikten ne doğar? Kuvvet doğar. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Büyüklerimiz çok güzel söylemiş. Babam 77 senesinde emekli oldu. Ve bizim böyle bahçeli, küçük, çok tatlı bir minicik bir evimiz vardı. Çocukluğumuz 5 kardeş olmamıza rağmen 3 odalı. Yani annemlerin, babamın şeyi vardı, odası. Bir de bizim oda. Bütün kardeşler bir odada yatıyorduk. Salonda, normal salon. Ablam ayrı yatardı. Biz erkek kardeşler beraber bir döşekte dolar yatardık. sevgili kardeşler. 77 senesinde babam emekli olunca iki katlı ev yaptı. Şimdi ev yaptırırken dayım da müteahhit. Dayım aldı, üstlendi bunu. Biz de 77 senesinde, ben de 17-18 yaşlarında işte böyle yardım ediyoruz. Şimdi tuğla taşıyoruz inşaatı. O duvarcılar, duvar örenlere tuğla taşıyoruz. Ben ya 4 tane ya da 5 tane tuğlayı taşıyorum. O benim arkadaşım da 4-5 tuğlayı taşıyor. Ulan baktık koskoca bir kamyon tuğla geldi. O tuğlayı biz nasıl bitireceğiz? İçeriye taşıyacağız. Mümkün değil. Bir an önce de bitirip tüymek istiyoruz. Biliyorsun gençlik var ya. Ama dayım çok çok güzel yaptı. Güzel bir hedef koydu. Para koydu ortaya. Onun için o para bizi bayağı iştahlandırdı. Ne yaptık? Türklerin kafasındaki özellik bu. Ben zaten gerçekten bizim pratik kafamız çok güzel gelişmiş. Almanları çok seviyorum. Yani Almanların düzen, sistem böyle milimetriktir her şey. Değil mi? Baktığında Avrupa'da bile en düzenli ülkedir Almanya. Değil mi? Biz pratik kafa bizde gelişmiş. Anında pratik çözümler üretiyoruz. Ben bir keresinde çalıştığım yerde bilgisayarın vidası gevşemişti. Çay kaşığı vardı. Çaycının kıçıyla takıp tık tık tık sıktım. Tamam mı? Zenci geldi Amerikalı. Aşağı inmişti tornavida getirmeye. Görünce bunu abi şaşırdı. Çay kaşığını gösterince adam şaşırdı kaldı. Alışmışlar her şeyi aletle yapmayı. Pratik kafa önde. Biz ne yaptık? Bir tane kalas, yani ince bir kalas, geniş. Dedik ki abi yükleyelim bunun üzerine. Sen bir taraftan, ben bir taraftan taşıyalım. Yükledik. Ne kadar tuğlayı taşıdık bir gidişte? 30'a yakın. Bakın, biz beraber çalıştığımızda, yani ayrı ayrı çalıştığımızda toplarsanız en fazla 10 tuğla. Ama gücü birleştirdiğimizde iki katına değil, daha da fazlasına çıkıyor. 30 tuğlaya yakın tuğlayı taşıma imkanına kavuştuk sevgili kardeşler. Musa'yı hatırlıyorum, çok güzel bir örnektir. Yeşu öğrencisi aşağıda Amaleklerle savaşıyor. Doğru mu? Musa ne yapıyordu? Dua ediyordu. Yeşu yalnız değildi, savaşıyordu ama Musa yukarıda dua ediyordu. Dua ile ona destek veriyordu. Peki Musa yalnız mıydı? Ne yapıyorlar? Kimler vardı yanında? Ama ne yaptı onlar? Ama ondan önce bir şey yaptılar. Ha? Nereye? Aslında diyor ki altına oturması için. Altına taş getirdiler diyor. Çok küçük bir hizmet değil mi? Hiç görünmeyen bir hizmet. Küçük de olsa o hizmet gerekli bir hizmetti. Ve ne yaptılar? Aynı dediğiniz gibi biri sağda biri solda, kolları yukarıda tuttular. Ve kutsal kitapta okuyoruz. Güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı diyor. Sona kadar dayandılar. Yarıda bırakmadılar. Ne demek bu? Tam bir takım işi. Tam bir birliktelik, bütünlük. Demek ki birbirlerine vermiş oldukları destek sonucu zafer elde ettiler. Demek ki birlikte atılan adımlar, birliktelik içerisinde, uyum içerisinde verilen emek zafer getiriyor. Tıpkı çekirgeler gibi. Dövüşmeden, birbirleriyle sürtüşmeden aynı hedefe koşuyorlar. Bizler de aynı şekilde uyum içerisinde birbirimizi destekleyerekten aynı hedefe, ama ait olduğumuz kilise topluluğunda, ama koştuğumuz hizmet alanında emek vermeye devam edeceğiz. Ama kendimizi soyutlayarak değil, bütünlük içerisinde. Paulus çok geniş bir şekilde yer veriyor bu konuya. Korintos'a yazmış olduğu birinci mektupta. Biliyorsunuz Rabbimiz Mesih İsa'nın gücünden söz ediyor. Ve bu güç kutsal ruh aracılığıyla içimizde olduğundan söz ediyor. Ve bizler birlikte uyum içerisinde bir araya gelerekten birbirimize destek verdikçe ne oluyor? Gücü birleştirmiş oluyoruz. O var olan gücü, kutsal ruhun gücü bir araya geldiğimizde her birimizdeki olan güç birleşiyor, bir sinerji oluşturuyor. Onun için ben şu ifadeyi kullanıyorum. Biz sen ve benden daha büyüktür. Örneğin aile içerisinde ya da iş yerinde çalışanlar arasında. Biz ilişkisi varsa eğer, biz ilişkisi oturmuşsa eğer, o ailede ve o iş yerinde ilişkiler kesinlikle güçlü ve sağlıklıdır sevgili kardeşler. Eğer biz varsa, o zaman şunu söyleyebiliriz. Şunu yazdım. Dedim ki, ben, sen ya da benim, senin ayrımcılığından biz, bizim bütünleşmesine dönüşmesi gerekiyor ilişkilerimiz. Ben, sen, benim, senin ayrımcılığından bizim bütünleşmesine yönelmesi gerekiyor ilişkilerimizin. Eğer takım biz olmuşsa, evet, o zaman güç var, zafer var. Sami bu ayete değindi zaten. Çok güzel bir şekilde açıkladı bize. Efeslere yazılan mektubun 4. bölümünün 16. ayetinde. Hatırlayanınız var mı o ayeti? Sami niye paylaştı sizinle? Hadi bak hepsini sormadım bu sabah. Bari Sami'ninkini sorayım. Hem de yani size o kadar yakın bir konuyu paylaştı. Sizi paylaştı aslında. Bir daha söyleyin. Ha? Eklemlerden değil mi? Eklemlerden, vücudunun eklemlerinden söz ettiği. Eklemler vücudu ayakta tutan eklemlerden söz etti değil mi? Bakın ne diyor ayet. Onun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyenin düzenli işleyişiyle sevgide büyüyor. Demek ki eğer her üye üzerine düşeni yaparsa, düzen içerisinde çalışmasını sürdürürse sevgide büyüme, gelişme söz konusu olmuş oluyor. Onun için Süleyman yine hikmetli Sülo bize çok güzel söylüyor. Diyor ki demir demiri biler, insan da insanı biler diyor. Ve yine onun Tanrı esiniyle, Tanrı ruhuyla kaleme aldığı bir ayet daha var. Vaiz kitabında iki kişi bir kişiden iyidir diyor. Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar. Demek ki bütünlük içerisinde verilen emeğin karşılığı çok daha büyük. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Şimdi bir anne çocuğunu iki sokak ötede ekmek almaya gönderiyor. Ve çocuk gidiyor ekmek almaya. Anne mutfakta uğraşıyor. Ama bakıyor ki aslında çocuk gecikiyor. Yani nerede kaldı merak ediyor anne yüreği. Ondan sonra hemen bir şekilde gidiyor ayakkabılarını işte giyme hazırlığı içerisinde dışarı çıkacak. Oğluna bakacak nerede kaldı diye. Tam böyle dışarı çıkmak üzereyken oğlu sallana sallana geliyor. Ekmeği eline almış. Sallana sallana geliyor. Ve diyor ki ya oğlum merak ettim. Nerede kaldın sen diyor. Diyor anne, çocuk böyle tabii suçlu bir şekilde, ya ben işte bakkala giderken psikiyeti bozulmuş bir çocuk gördüm yolda, ağlıyordu diyor. Ağlıyordu psikiyeti bozulmuş olduğu için diyor. Ondan sonra, yok o kadar söylüyor. Annesi de böyle anlamlı bir şekilde bakıyor yüzüne. Öyle mi diyor, ben seni diyor, psikiyat tamiri de yaptığını hiç bilmiyordum diyor. Yok anne diyor haklısın diyor. Ben psikiyat tamiri yapmayı bilmem. Sadece onunla birlikte ağladım diyor. Ya ben size şunu söyleyeceğim çok basit bir şekilde. Söyler misiniz bana o çocuğa başka daha nasıl bir destek verilebilir? Ben duygulandım ha bunu okurken. Çocuk ona çocuk aklıyla destek veriyor ağlayarak. Yani buradaki öz nokta şu. Yanında olmak yeter. Yanında olmak yeter. Bak Ali burada ben yani övünerek söylemiyorum. Belki 20 bin defa bizim George'un telefonunu istedim. Ama her defasında hatırladık George'u. George da çok uzun bir süre bir hastalıkla. Kimsenin haberi var mı? Yok değil mi? Öndeki kardeşlerim var biliyorum. Bizim kilisenin de var. Biz de dua ettik. Bir kardeş aracılığıyla öğrendik. Sonra ben bir hafta sonra Ali'den tekrar aldım. Ne zaman onu aradıktan sonra içim böyle rahatladı. İhtiyaç içerisinde hiç olmazsa farklı şekillerde olabilir bu destek. Onu siz kendiniz belirleyin sevgili kardeşler. Rabbime hayran kalıyorum gerçekten. 12 öğrencisiyle koskoca dünyanın gidişatını değiştirdiler. Peki o onların arasına ayrılıp gittikten sonra bedenen her şey bitti mi? Aynı uyumun, aynı birlikteliğin devamını gördük. Bakıyoruz ilk vaazı kim yaptı? Üstlendi. Petrus. Yakup ilk çobanlığı üstlendi. Kilise çobanlığı değil mi? Yuhanna'ya bakıyoruz. Gelecekle ilgili bilgileri kim aktardı? Yuhanna. Sorumluluklar aynı mıydı? Farklıydı. Ama aynı hedefti. Hedef aynıydı. Sorumluluklar farklı ama hedef aynı. Birlik ve bütünlük içerisinde, uyum içerisinde aynı hedefe ne yaptılar? Koşaraktan hizmetlerini sürdürdüler. Çeşitli ruhsal armağanlar vardır diyor kutsal söz. Ama ruh birdir. Çeşitli görevler vardır ama Rab birdir. Çeşitli etkinlikler vardır ama herkese hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır diyor. Demek ki eğer topluluğu oluşan bir birey başarı elde ediyorsa bunun kaynağı Rabbimizin ruhuyla verdiği desteğin sonucudur sevgili kardeşler. Önceden ifade ettiğim gibi birlik varsa çekişme olmayacak. Birlik varsa sürtüşme olmayacak. Birlik varsa küsme de olmayacak, darılma da olmayacak. Son zamanlarda küsmelerle uğraşıyoruz. Bırakalım bari bunları bırakalım. Kardeş arasında şu dargınlığı bırakalım ya. Sami biliyor benim yüreğim ya. Göz yaşı döküyorum bazen. Acı çekiyorum. Ne kadar güzel ifade etti yıllar önce Ali burada. Sami de bunu çok güzel pastörlerin, çobanların acıları diye dile getirdi. Yaparsın, yaparsın, yaparsın bir şey olur ya, insanız. Etten, kemikten, sinirden yapılmışız. Hatalardan oluşmuş varlıklarız. Özümüz yanmış. Handolsun Rabbin ruhuyla bir şeye benzedi. Doğru mu sevgili kardeşler? Bir şey oluyor, küt. Sanki destek veren sen değilsin. Bitti. Bu kadar olmamalı. Sami kazları hatırlattı size değil mi? Onu da size söyleyeyim. Çok hoşuma gittiği için. Ben bunu televizyondan bizzat kendim izledim. Çünkü Ali dedim ya, yıldızlar hakkında çok büyük bir merakı var. Benim de hayvanlar hakkında. Hiç kaçırmam. Denk gelirse takip ederim hayvanları. Yani hayvanlar nasıl çoğalır, nasıl ürer onu da hayrettin çok. Uzmanlık alanı. Hayvanlar üzerinde o da öyle şey yapıyor. Dün akşam öğrendim onu da ondan. Yok ama güzel noktalar söyledin ya. Tabii. Mesela bak bilmediğimiz, ben burada kendisine sorarsınız sonra. Bilmediğim çok şeyi öğrendim orada. Yani koç arasıyla kuzu arasında koyun, bunları öğrendik. Şimdi bu kazları VDR televizyonunda izlemiştim. Şimdi orada uzmanlar araştırıyorlar. Ya bu kazlar nasıl bu kadar uzun bir mesafeyi katledebiliyorlar bu kadar rahat bir şekilde? Ve yapılan araştırmanın sonucu ne biliyor musunuz? Sen arkaya yöneldin ya, onun için söyledim. V şeklinde uçuyorlar. V şeklinde uçuyorlar. Ve neden V şeklinde uçuyorlar? Bir tane evet kazlar. Önde bir tane öncü var. Bir tane öncü var. Öncülük yaparken onun arkasında bir kaz, onun arkasında böyle sırayla gidiyor bunun da arkasında. Şimdi bu önde uçan kaz kanat çırparken bir hava akımı oluşturuyor. Kanat çırpışından dolayı. Ama kendisi önde, onun önünde bir başka bir kaz olmadığı için herhangi bir hava akımı yok. Kendisi mücadele etmesi lazım. Ama onun arkadakiler öndekilerden yararlanaraktan, hava akımından yararlanaraktan çok daha rahat uçuyorlar. Ama öndeki yoruluyor çok çabuk. Yorulunca ne oluyor? Hemen arkaya geçiyor. Dinlenme pozisyonuna. Biz onu daha bir türlü yaşayamadık. En arkaya geçiyor. Ve ondan sonraki kişi, kas önde uçmaya devam ediyor. Tamam mı? Ve şimdi eğer o öndeki kaslar böyle birazcık böyle yalpalamaya başladığı zaman, yani böyle birazcık işi kaytarmaya başladığı zaman kak kak kak diye arkadakiler bağırıyor böyle kuvvetli bir şekilde. Uyarıyor, hızlı uçun, tempoyu bozmayın diye. Gözlerimle gördüm ha. Seyrettim bunları. Ama ne etkili biliyor musunuz beni? Ne çok etkiledi. Sami'yi de bu çok etkiledi. Onlardan bir tanesi yaralandığında, bir avcı tarafından ya da herhangi bir sorun yaşadığında aşağı inmek zorunda kalıyor. Biliyor musunuz? İki tane kaz da yanına iniyor. Ölünceye kadar yanında. Kazlar kadar olamıyoruz, kazlar kadar. Onlar bekliyorlar, o iki kaz. Başka bir grubun gelmesini, çünkü tek başına uçamazlar o kadar mesafeyi. Başka bir gruba katılıyorlar. Ve diyorlar ki uzmanlar, uçtukları mesafeyi toplu halde uçarlarken %70 oranında daha uzun uçuyorlar. Yani yaklaşık iki katına çıkartıyorlar uçuş mesafelerini. Niye? O hava akımını birbirlerine sağlayaraktan. Gelin kol kola girelim. Bütünlük içerisinde aynı hedefe doğru koşalım. Birbirimizi eleştirdiğimiz zaman, birbirimizi böyle birbirimize bir takım düşüncelerimizi açıkladığımız zaman bırakalım darılmayı, gücenmeyi. Yüreğini sen de paylaş. Paylaşarak, ne diyor, hayvanlar koklaşarak, insanlar paylaşarak, değil mi? Gelin. Kısa bir tane ilahi söyle. Ondan sonra bitireceğim. Sona geliyorum. Ya ondan sonra.
Ama bir şey olmuyor. Sıfırı değiştiriyorum.
Buna yeni takmıştım ben.
Söylerseniz yine kapatırım. 28. ayetteyiz sevgili kardeşler. Başka bir yaratık, son olan yaratık
kertenkeleler. Kertenkelenin en büyük özelliği ne? Evet. Çok çabuk yakalanan. Diyor ki elle yakalanırlar. Yani bu elle yakalanmış olması bize bir şeyi anımsatması lazım. Çok küçük, çok değersiz, önemsiz ve etkili olmadıklarını gösteriyor. Elle yakalanıyor olmaları. Bunların en büyük özelliği. Ve bu hayvanların çok ilginç bir özelliği daha var. Yırtıcı hayvanlar tarafından kovalandıkları zaman ne yapıyorlar bunlar biliyor musunuz? Kuyruğunu bırakıyor arkada. Kuyruğunu bıraktığı zaman kuyruğu solucan gibi indi. Yırtıcı hayvan o asıl kertengenin peşinden koşarken başka bir şeyi görüyor ya, dikkati dağılıyor hayvanın ve uğraşıyor kuyrukla. Kuyrukla uğraşırken kertenkele kaçma fırsatını yakalıyor. Geride bırakıyor. Bizler de bırakmayı öğrenmemiz lazım sevgili kardeşler. Geride bırakmayı öğrenmemiz lazım birçok şeyi. Ali çok güzel söyledi. Ben de bak buraya yazdım. Ali'ye sonra göstereceğim. Ali bunu çok iyi öğrendi. Notumda var. Ben defalarca da söylüyor burada. Ben daha hala öğreniyorum. Biraz daha iyi oldum Sami biliyor. Biraz daha iyi oldum son birkaç yıldır. Bırakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Neden biliyor musun? Eğer olgunlaşmak istiyorsak. Bırakmayı öğrendikçe olgunlaşma yönünde gelişiyoruz, büyüyoruz sevgili kardeşler. Ve onların bir ilginç bir özelliği de var. Onu söylemeden geçmek istemiyorum. Yine bizim ruhsal kapsamda. Yani boşuna konmadı bu hayvanlar buraya. Biliyor musunuz? Bu hayvanların gelişmesi, büyümesi hiç durmuyor. Hiç büyümesi, gelişmesi durmuyor. Ama büyüyebilmesi için ne yapmaları gerekiyor biliyor musunuz? Yılanlar gibi üstündeki deriyi sıyırıp atmaları gerekiyor. Bazıları atmıyorlar. Şimdi atmadıkları zaman biliyorsun vücut büyüyor, deri de genişliyor. Sen onu atmamaya çalıştığında, tuttuğunda bu sefer ters yönünde baskı yapıyor. Ve senin ne yapıyor? Gelişmeni, büyümeni durduruyor. Mesela bazı kertenkeleler var çok büyük. Bazıları biraz daha küçük. Onların nedeni derilerini atmamaktan kaynaklanıyor. Demek ki o derileri atmak onların sağlıklı bir şekilde gelişip büyümelerine yardım ediyor. Atmadıkları zaman kendileri zarar görüyor. Kendileri. Burnout diyoruz ya. Kendileri zarar görüyor. Tükenmişlik. Bizim de gerçekten sevgili kardeşler yaşamımızda gelişmemize engel olan o kadar çok şey var ki. Birilerine karşı acılık örneğin. Öfke, çekememezlik, alınganlık. Bence hepsi kesilip atılmalı. Pavlos çok güzel söylüyor Kolosalılar mektubunda. Sami bunu bir şekilde 1. Petrus mektubundan sonra Fikret'le destekledi bir şekilde yine benzer bir ayetle. Kolosalılar 3. bölümde diyor ki, öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Bu sıyırıp atın sözü diğerlerinde de var aynı. Sıyırıp atın. Atın, atın, atın, atın. Yani Tanrı'nın bunu yapmasına izin verin hayatınızda, yaşamınızda. Onun ellerine teslim olmadıkça elma içine, yani o hayvan deriyi atmadığında nasıl ki kendisine zarar veriyorsa, biz de atmadığımız zaman o elmanın içerisindeki kurt gibi ne yapıyor? Yiyor, yiyor, yiyor, yiyor ve tükenmemizi, bitmemizi sağlıyor. Hem kendine zarar veriyor, hem hizmet ettiğin alana, hem de kilise topluluğuna sevgili kardeşler. Birlikten, beraberlikten bahsetti Sami değil mi? Uyum içerisinde. Eğer eklemler birbirini desteklerse. Bizler işe yaramayan şeyleri atmadıkça O şeyler seni yiyip tüketecek sevgili kardeşler. Acılıksa acılık yiyip tüketecek, dargınlıksa dargınlık, öfkeyse öfke. Bu kadar açık, bu kadar net. Rabbin harika tasarıları var her birimiz için. Harika tasarıları var. Eğer bu tasarıların senin hayatında da gerçekleşmesini istiyorsan, önde olman gerekmiyor. Ne dedik? Gözde olman da gerekmiyor. Kertenkelelerin özelliği neydi? Elle yakalanır. Basit. Küçük, değersiz. Önde olman, gözde olman, üstün yeteneklerin sahibi olman gerekmiyor. Musa ne demişti? Aman ya Rab, dili ağır tutup vereyim demişti değil mi? Rab ona çok güzel bir yanıt verdi. Kim ağız verdi sana? Sen kimde olduğunu biliyor musun? Sen kimdesin? Ha? Rab de bizde değil mi? Bazen Rab bizde değiliz. Siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Göz bebeği diyor, göz bebeği. Öz halkı. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Bizim kilise topluluğunun ezberlemesi gereken ikinci ayet budur. 4-16'yı ezberlediler, şimdi bunu ezberlemeleri gerekiyor. Bakın, o baş kahin yılda bir kez giriyordu. Biz her gün Rabbine gidebiliyoruz. Demek ki o kainden çok daha üstünüz. Üstün bir değer taşıyoruz. Bunu kim sağladı? İşte ölümü öldüren Mesih sağladı sevgili kardeşler. Tekrar vurguluyorum. Ben çünkü kendim vermiştim o örneği. Burada yürürken, tesadüfen yürürken aklıma geldi o örnek. Ya aslında ölüm öldü ya Recep dedim. Sonra bir dönem sonra bizim George kardeş de gelir diye konu olarak seçtim. Matta 24'ü önceki diriliş toplantısında. Matta 24'ü seçtim. Konu ölüm öldü. Konu buydu. Ölüm öldü. Ama gelemedi kardeşimiz. Ama çok güzel bir ilahi yaptı. Ali'nin de katkısı var o ilahide. Belki bir sene sonra Rab ömür verirse o ilahi beni çok, onun ilahiyi dinledikten sonra Ali ile beraber destek vererekten, birbirlerine destek vererekten yaptıkları o ilahi benim o konuyu hazırlamamı sağladı. Ölüm öldü. Hamdolsun. İşte onun için sevgili kardeşler biz üstün bir değer taşıyoruz. Rab'den dolayı değerli kardeşler. Peki biz nasıl bir karşılık vereceğiz buna? Bol bol ürün getirerek. Ürün getirmek için de oturduğun yerde olmuyor. Ne diyor? Çalışan, yok şöyle diyor. Çalışmayan öküzün ağzını çalışan mıydı, çalışmayan mıydı o? Değil mi? İyi. Halid'in dediği gibi uyumuyorsunuz. Çalışan öküzün ağzını bağlamayacaksın diyor değil mi? O da alacak yiyecek. Hizmet etmedikçe ürün getirmek mümkün değil. Hem de canla başla hizmetin birer parçası olmamız gerekiyor. Rab bizi niçin seçti? Aslında ürün getirmek için seçti. Biliyor musunuz? Kutsal kitapta çok güzel bir söz var. Bunu çok seviyorum. Hatta Alman kiliselerine gittiğim zaman genelde ben böyle Türkçe daha rahat vaaz ettiğim için ya Sami ediyor ya benim eşim vaaz ederken ben eşim tercüme ediyor ben vaaz ederken ve bu konuyu böyle dile getirdiğim zaman diyorum ki aslında bizler Rabbin iş ortaklarıyız. Ve onu söylerken Mitarbeiter sözünü kullanıyorum. Almanca kullanıyorum bu sözü. O çok hoşuma geldi. Mitarbeiter. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sen değersiz kertenkele Recep Rabbin gözünde göz bebeği, iş arkadaşı. Layık mıyım ben buna ya? Hiç layık değilim, hiç. Değilim. Ama hiç layık değilim ben. Ama Rab layık. Onun için bazı kardeşler armağanlarını küçük görüyorlar. Geride, geri planda kalmayı tercih ediyorlar. Değerli kardeşler, biz şimdi bu hayvanlardan ne öğrendik? Bunları hatırlatmak istiyorum size ve kapatacağım. Ne öğrendik karıncalar hakkında? Evet. İsa Mesih'te gücümüz olduğunu. Değil mi? Hamdolsun. Çünkü sahip olduğumuz ruhsal silahlar aracılığıyla doğruluk zırhını giymiş kişileriz. Karıncalarda olduğu gibi. Doğruluk zırhını giymiş kişileriz. Kaya tavşanları aracılığıyla ne öğrendik? Rab İsa Mesih'te güvenlikteyiz. Peki, çekirgeler aracılığıyla ne öğrendik? Birlikteliğin, bir bütünlük içinde hareket etmenin getirdiği başarıyı öğrendik. Bakın, bir, güvenlikteyiz. İki, onda büyük bir güce sahibiz. Üç, onda değerliyiz, önemliyiz. Daha ne olsun be? Daha ne olsun ya? Lütfen Türk usulü konuşayım. Allah aşkına söyleyin ya. Daha ne olsun? Güvenliktesin. En büyük güce sahipsin. Değerlisin, önemlisin. Rabbin göz bebeğisin. Ama önemli olan burada sevgili kardeşler, olduğumuz gibi, hiç verdiğin hizmeti küçük görmeyerek, Zekeriya da dediği gibi, küçük işler gününü kim hor görür diyor. Olduğun gibi teslim olacaksın ve sende var olanı onun ellerine teslim edeceksin. Bereket, başarı kendini ve sende olanı vermekten geçiyor. Güvenle teslim ol ve aynı güvenle de sende olanı hiç küçümsemeden teslim et, sonucu göreceksin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.